Sayın dinleyiciler, gazeteci Yavuz Doğan'la beraberiz. Yavuz Bey'le Türkiye gündemini konuşuyoruz. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak kabaca saflar tutuldu. Tüm anketler Cumhur ve Millet İttifaklarının tek başlarına karşı tarafa karşı üstün gelemeyeceklerini gösteriyor. Peki ittifaklar diğer partileri çekmek için ne yapıyor? Ve günün sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek güç Halkların Demokratik Partisi değil mi?
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak. Bugün Bahçeli tekrar söyledi zaten bunu. Burada bir sorun yok dedi. Asıl tabii Millet İttifakı'nın adayı önce nasıl belirlenecek, sonra kim olacak sorusu çok fazla konuşuluyor. Burada bir takım işaretler var. Meral Akşener son yaptığı açıklamada tek adayla bu seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi. Yani ortak bir aday belirlensin ve o adayla seçimlere gidilsin. Ben burada feragat etmeye hazırım dedi. Yani bir bu işin önünü tıkamayacağım dedi. Yani kendisinin aday olmayacağını da söyledi. Oturup Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP ile bir müzakere yapmak istediğini de ortaya koymuş oldu. Doğrusu kulislerde Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla zaten o müzakereleri yaptığı, belli bir aşamaya geldiği de konuşuluyor ama en azından kamuoyuna yansıyan biçimiyle İyi Parti tavrını, tarzını net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda çok adayla da gidilebilir, tek adayla da gidilebilir gibi farklı değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. En fazla ismi geçen Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilgili olarak da belediye başkanları kendi görevlerini yerine getirmeliler diyerek biraz sanki onların önünü tıkamış gibi bir görüntü de var. Üstüne üstlük Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde özellikle daha çok ben diyerek, iktidara geldiğimde diyerek kendisine yönelik bir yatırım yaptığı ve kendi cumhurbaşkanlığı için süreci işlettiği biçiminde bir değerlendirme de söz konusu. Ama İyi Parti'de durum biraz farklı görünüyor bu şartlar altında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı. Ancak diğer işaretleri de yan yana koymak lazım. Burada biz İyi Parti ile birlikte belirleyeceğiz adayımızı diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. İyi Parti'nin de CHP ile ittifak konusunda herhangi bir sıkıntı görünmediğine ilişkin genel başkanları Meral Akşener üzerinden yapılmış açıklamaları var. Üstelik Meral Akşener benden sonra torunlarıma da vasiyet bırakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na dua etmeliler biçimde değerlendirmeleri de var kamuoyuna açık bir biçimde. Yani bu ittifakın bozulma ihtimali çok yok. Bunu şunun için söylüyorum. İktidar yanlısı gazetelerde, televizyonlarda işte HDP ne olacak, o ne olacak, bu ne olacak, İyi Parti şunu istiyor, Cumhuriyet Halk Partisi bunu istiyor, aralarında bir takım sıkıntılar var gibi haberler yapılıyor ama o haberlere çok fazla itibar etmemek gerekiyor. Çünkü iki parti arasında bir kere bir ilkesel karar birliği, bir görüş birliği söz konusu. Seçimlere bu şekilde gitmek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl kazandıysa ittifaklar, Millet İttifakı. Ankara Büyükşehir Belediyesi nasıl kazandıysa aynı şekilde kazanacağına ilişkin bir görüş birliği söz konusu. Önümüzdeki dönemde bu isimler üzerinde bir değerlendirme yapılacak. Kulislere yansıyan isimler dediğim gibi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. İyi Parti'nin biraz daha Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğu görünüyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu hem HDP'den hem muhafazakar kesimden hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem İyi Parti'nin tabanından kabul görme ihtimali daha yüksek bir isim gibi değerlendiriliyor. Ama Mansur Yavaş'ı anketlere baktığınızda Türkiye çapında Cumhurbaşkanı'na ciddi fark atan bir Cumhurbaşkanı adayı gibi bir görüntüsü var. Bunlar tabii önümüzdeki dönemde müzakere edilecek ama daha seçimlere bir yıl var. Ve en azından bir yıl var. Bunu da şunun için söylüyorum, seçim yasasında bir değişiklik yapılacak. O değişikliğin devreye girebilmesi için seçimlerden önce bir yıl önce yapılması gerekiyor. Bir yıl geçtikten sonra ancak seçimlerin tarihinin belirlenmesi söz konusu gibi bir görüntü var bugünden. Daha da ileri gidersek Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri zamanında yapmak için de özel bir gayret sarf edeceği görülüyor. Ama tabii Türkiye'deki şartlar neyi getirecek? Muhalefet biraz da 2022'de en azından sonbaharında bir seçim beklentisinin muhalefette hakim olduğunu görebiliyoruz. HDP meselesi biraz daha kritik tabii. Meral Akşener yaptığı açıklamada ortak bir aday belirleyelim diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama HDP de bir aday belirlesin diyor. Yani 3 adaylı bir seçim öngörüyor. O 3 adaylı bir seçime doğru mu gider, yoksa İstanbul'da olduğu gibi Millet İttifakı'nın belirleyeceği adaya HDP mi destek verir? Orası şu anda flu. HDP'nin yaklaşımı bir ortak aday belirleyelim biçiminde. Daha resmi, daha kapının önünde, kameraların önünde bir müzakere süreci istiyor. Ancak İyi Parti ona yanaşmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha yumuşak o konularda. Ama gidişat öyle görünüyor ki İstanbul gibi bir eğer formül uygulanacaksa Cumhuriyet Halk Partisi biraz arka kapı diplomasisiyle de olsa HDP ile birlikte bu meseleyi yürütebilir. Ama İyi Parti bu sürecin içinde görünmeyebilir. İşin içinde Saadet de var tabii. Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu da eğer İktidar Partisi yanlışlarından dönmezse bizim o ittifakta işimiz yok diyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye verdiği zarar ortada. Bundan dönmezse o tarafta işimiz yok diyor. Yani büyük ihtimalle o da Millet İttifakı içinde yerini alacak bir önceki seçimlerde olduğu gibi. Demokrat Parti var zaten onlarla birlikte. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bu sisteme karşı çıktığını biliyoruz. Onların da en azından sistem bazında ilkesel olarak Millet İttifakı ile bir birliktelikleri var. Yani önümüzdeki dönemde şu anda biraz isme kalmış görünüyor. Yani Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendileri aday olurlar mı? Çok mümkün görünmüyor ama en azından aday belirleme sürecinde etkili olmak isterler. Oralarda nasıl bir sonuç çıkacak? Bunlar önümüzdeki döneme ilişkin tartışmalar. Burada ilkesel olarak bir birliktelik aranıyor. En fazla bir yıl veya 2 yıl içinde parlamenter sisteme dönüş konusunda bir mutabakat söz konusu. Bütün partiler başkanlık sisteminden geri dönülmesi gerektiği konusunda hemfikir, iktidarda olanlar hariç MHP ve AK Parti. Bu ilkesel birliktelik belki önümüzdeki dönemde kağıda dökülecek. Belki sonraki dönemde de bir ortak aday üzerinden süreç ilerleyecek.
Resmi rakamlara göre COVID-19'dan Türkiye'de ölenlerin sayısı bu hafta 60 bini aştı. Vaka sayıları da artmaya devam ediyor ölümlerde olduğu gibi. Bir de izinli aşı karşıtı eylem vardı bu hafta. Türkiye aşılama oranında Avustralya'dan ileride şu anda, ancak sanki yönetimsel bazı aksamalar var gibi. Türkiye'de önümüzdeki haftalar ve aylarda COVID-19'la mücadele nasıl yürüyecek, bir fikrimiz var mı acaba?
30 bine yaklaşan bir vaka sayısı var Türkiye'de. 300'lere yaklaşmış da bir vefat sayısı. Gerçekten durum çok kritik. 1,5 yılın belki de en kritik süreçlerini yaşıyoruz. Üstelik %50'lere varan bir aşılama oranına rağmen bunu yaşıyoruz. Aşılananların hastaneye gittiklerinde hastaneye gitme oranları zaten çok düşük. Hastaneye gittiklerinde yoğun bakıma girme oranları çok düşük. Ama bir veri saklama durumu da söz konusu Sağlık Bakanlığı'ndan. Yani bu kadar yüksek vaka var, bu kadar çok ölüm var. Ölenler aşılı mı değil mi? Hangi aşı oldular? Vakalar, yani koronaya yakalananlar aşılı mı değil mi? Hangi aşıları oldular? Bunlara ilişkin net açıklamaları yapmıyor Sağlık Bakanlığı. Bilim adamları da bunlar için kızgın. Ama bir delta varyantı var. Daha hızlı bir şekilde bulaşıyor. Delta ve Delta Plus Türkiye'de de görülüyor. Daha hızlı bir şekilde bulaşıyor. Evde tedavi biraz daha sıkıntılı görünüyor. Daha genç yaşta insanlar bundan dolayı hastaneye başvurmak durumunda kalıyorlar. Özellikle aşısız liseler. Yani bilim koronaya karşı bir takım önlemleri alıyor. Ama koronada bilime karşı önlemler alıyor. Böyle bir karşılıklı gidiş geliş söz konusu. Yine de çift doz aşı olanlar ve BioNTech aşısı olanlar ya da 2 doz Sinovac ve üstüne bir Sinovac ya da BioNTech aşısı olanlar daha rahat görünüyor. Hastanelerden gelen veriler de, ki yoğun bakım ünitelerine ilişkin dernekler bu açıklamayı yapıyorlar. Oradan gelen veriler de yoğun bakıma tam doz aşı olanların çok fazla ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Ama aşılamaya rağmen vakalar bu kadar yüksek, ölüm sayıları bu kadar yüksek olunca aşı karşıtlarının sesi daha fazla duyulmaya başlıyor. Buna siyasi partiler de dahil oluyor. Birkaç siyasi parti aslında ufak da olsa aşı karşıtlarıyla birlikte hareket ediyor. Türkiye'de aşı karşıtları bir mitingle düzenlediler. Biliyorsunuz Türkiye'de düzene itiraz eden, hükümete itiraz eden isimlerin birkaç kişi bile olsa bir arada bir basın açıklamasına izin verilmiyor. Çorlu tren katliamında oğlunu kaybeden Mısra Özsel, Ankara'da hakaret gerekçesiyle yargılandığı dava sonrasında açıklama yaparken polisler koşarak ağzını kapattılar, kameraları uzaklaştırdılar. Böyle bir ortamda aşı karşıtları Maltepe'de büyük bir miting gerçekleştirdi. Ağızlarda maske yok, mesafe sıkıntısı yok. Hatta şöyle öneriler oldu orada. Aşıyla ilgili bütün randevuları alalım ve sistemi kilitleyelim gibi. Ya da Bill Gates bizi duy, senin oyununa gelmeyeceğiz gibi çağrılar söz konusu oldu. Tabii bilim insanlarının büyük tepkisi var bu konuyla ilgili olarak. Ancak buna rağmen hükümet aşının zorunlu olmaması konusunda ısrarlı görünüyor. Bütün dünyada olduğu gibi okullar da açıldı. Buna bağlı olarak artan bir vaka sayısından bahsediliyor. Okullarda karantinaya alınan sınıflar var. Hala kapatılmış okul yok ama bazı sınıflar karantina nedeniyle kapatılmış durumda. Durum, tablo hem vaka sayısı, hem aşılanma oranı, hem aşı karşıtları, hem vefat sayısı bazında bakıldığında geçen yıla göre biraz daha sıkıntılı görünüyor. Hem aşı olmasına rağmen böyle sıkıntı görünüyor. Bütün dünyada bir delta alarmı da var. Önlemler arttırılıyor. Maske, mesafe konularında uyarılar yapılıyor. Ama Türkiye'de bu uyarılar yapılmasına rağmen sanki salgın yokmuş gibi bir yaklaşım da söz konusu. Yani gidişat korona açısından baktığınızda çok iyi görünmüyor maalesef.
Covid dışında Türkiye'de bir de ekonomik krize mücadele var değil mi Yavuz Bey?
Son dönemde Türkiye'de en fazla üzerinde durulan konu hayat pahalılığı. Markette bir günden diğer güne, bir aydan diğer aya fiyatlar hep değişiyor. Muhalefet partileri Anadolu'da geziyorlar, il il, ilçe ilçe seyahatler yapıyorlar. Ali Babacan'da, Ahmet Davutoğlu'da, Meral Akşener'de, Kemal Kılıçdaroğlu'da esnaf ziyaretleri yapıyorlar, halkla konuşuyorlar, çiftçilerle görüşüyorlar. Onun kamuoyunda onların şikayetleriyle ilgili bir farkındalık yaratıyorlar ve bunda da son dönemde başarılı oldular. Zaten enflasyon rakamları tek başına sorunlu. 19-25, %19,25 gibi bir rakam söz konusu. 2018'de hemen önce Cumhurbaşkanı oy isterken seçmenden bu kardeşinize yetki verin, enflasyonla faizle nasıl mücadele edileceğini göreceksiniz demişti. Bugün gelinen nokta 2002'den sonra gerçekten çok sıkıntılı bir nokta. Enflasyon açısından da faiz açısından da böyle bir tablo var. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası bir toplantı yapacak. Orada faizlerin ne olacağı konusunda da bir tereddüt hakim. Ama muhalefetin bu konuda çok sıkı eleştirileri var. İktidar bir süre bunu görmezden geldi. Bunun üzerinde çok fazla durmadı ama son birkaç konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hem enflasyon hem de hayat pahalılığı ile ilgili açıklamalar yapıyor. Orada da sorumlu olarak yönetimi, kendi yönetimini, yaklaşımını değil de daha çok fahiş fiyatla satış yapan fırsatçıları sorumlu tutuyor. Marketlere yönelik Ticaret Bakanlığı'nın bir takım girişimleri var. O marketlerde inceleme yapıyorlar. Fahiş fiyat incelemesi. Ekonomistler buna çok anlam veremiyor. Çünkü bir ürünü 1 liraya alıp 1000 liraya satmak Türkiye'de suç değil. Eğer alıcısı varsa 1 liraya aldığınız bir ürünü 1000 liraya satmak mümkün. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı'ndan gelenler neyi araştırıyorlar, nasıl araştırıyorlar, ne sonuç verecekler? Bu konuda bir takım tereddütler var. Daha çok görsel olarak hükümete destek amacıyla, hayat pahalılığıyla mücadele ediyor görüntüsü vermek için bu girişimlerin yapıldığı söyleniyor. Daha önce seçimlerle ilgili, seçimlerden hemen önce de bu tip yaklaşımlar, bu tip girişimler olmuştu. Hatta patates, soğanla ilgili baskınlar gerçekleştirilmişti. Soğan neredeyse terörist ilan ediliyordu. Tanzim satış mağazaları kurulmuştu. O tanzim satış mağazalarında patates, soğan, domates, salatalık satılmıştı devlet tarafından. Bunun yaygınlaştırılacağına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklamalar yapılmıştı. Hali yasası değiştirilecek denmişti. Tedarik zincirinde aşırı bir fiyat artışı var. Bunun önüne geçilecek denmişti. Hiçbir şey yapılmadı. Bugüne gelindi, yine başa sarıldı ve yine market baskınlarıyla sistem devam ediyor. Belki önümüzdeki dönemde tanzim satışları bile görebiliriz. Ekonomistler sorunun buradan kaynaklanmadığını, marketlerden kaynaklanmadığını söylüyorlar. Hatta AK Parti'ye yakın market sahipleri, market yöneticileri de benzer şeyler söylüyorlar. Bunlar hep yapıldı ama sorun burada değil diyerek. Önümüzdeki dönemde nasıl bir yaklaşım sergileyecek hükümet Tam belli değil ama Cumhurbaşkanı net söylüyor, enflasyonla mücadele edeceğiz. Fahiş fiyatları, etiketleri ortadan kaldıracağız diyor. Ama hayatın pahalılığının bir anda geriye düşmesi de eşyanın tabiatına aykırı, matematiğe aykırı, ekonomi bilimine aykırı. Nasıl bir mücadele olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama ekonomistlere bakarsanız asıl mücadele başka alanda yapılması gerekiyor. Enflasyonla ilgili şu anda Türkiye'nin yaşadığı sorun geçmişte kredi pompalanmasıyla piyasada yaratılan bolluğun yarattığı bir şey. Aynı zamanda uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının artmasıyla gelen bir sıkıntı da var. Ve 128 milyar dolarlık döviz rezervinin, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin satılmasıyla hem faizi hem enflasyonu aşağılatmak için ortaya çıkan sıkıntının da bugünlerde problem var. Çünkü o zaman o sonuç vermeyince dövizler artmış, rekabetçi kur diye dönemin bakanı, Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yapmıştı. Artan döviz fiyatının da enflasyona çok ciddi etkisi var. Nereden bakarsanız bakın dünyada en yüksek enflasyona sahip birkaç ülkeden biri Türkiye. Döviz fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki dönemde soru işaretleri var. Türkiye'de yatırım sahipleri paralarını dövize çevirip bankaya yatırma konusunda ısrarlı davranıyorlar hala. Yani döviz tevdiat hesapları hala yükseliyor. Merkez Bankası da önümüzdeki dönemde kritik bir karar verecek. Çünkü hükümet faizlerin düşeceği garantisi vermişti. Böyle bir vaadi vardı. Ama şartlar faizlerin düşmesine pek uygun görünmüyor. Bu şartlar altında nasıl bir karar verecek Merkez Bankası Başkanı göreceğiz ama eğer faizleri yukarıda tutar ya da yükseltirse enflasyon yükseldiği için daha önceki Merkez Bankası Başkanlarının başına gelenin onun başına gelme ihtimali üzerinde de duruyor piyasalar. Yani ekonomide işlerin pek iyi gitmediğini hükümetin de fark ettiğini ama burada sorumluyu daha çok etiketlere bağladığında söylememiz lazım bu haftaki tartışmalara baktığımızda.